Babalar ve Oğullar, Turgenev. Birinci kaset, birinci yüz. Adam Yayıncılık. İkinci basım, Nisan 1998. Çeviren Melih Cevdet Anday. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Sabahat Bozkurt. Vladimir Nabokov'a göre Babalar ve Oğullar, yalnız Turgenev'in en iyi romanı değil, aynı zamanda 19. yüzyılın da en parlak romanlarından biridir. Turgenev bu romanında tasarladığı işi, yani iç gözlemi olmamakla birlikte bir gazetecinin kaleminden çıkma, toplumcu kukla tipi durumuna düşmeyen bir karakter yaratmayı başarmıştır. Gerçekten Turgenev bu yapıtında kahramanı Bazarov'u eksen alarak o dönemin Rusya'sındaki kuşaklar arası çatışmayı ustalıkla işler. Romana çözümleme zenginliği ve inandırıcılık kazandıran özellikleri arasında kuşaklar arası çatışmanın yanı sıra kent kökenli radikal aydınlarla kır kökenli tutucu liberal toprak sahipleri, kadın ve erkek karakterler, duygular ve inançlar arasındaki karşıtlıkları da eklemek gerekir. İvan Sergeyevich Turgenev. Babalar ve Oğullar romanının yazarı İvan Sergeyevich Turgenev, 28 Ekim 1818'de Orel kentinde doğdu. Babası soylu bir ailedendi. Fakat ana baba yoksul düşmüştü. Suvari albayı baba Turgenev, Spaskoye malikanesinin sahibi, yaşlı ve çirkince bir kadın olan Varvara Petrovna Lutovina ile evlendi. Bu evlilikten İvan Sergeyevich Turgenev dünyaya geldi. İvan Sergeyevich Turgenev kendisini bütün yaşamı boyunca etkileyecek en güçlü izlenimleri Spaskoye malikanesinde geçen çocukluk yıllarında edindi. Okumuş, eğitime, kültüre, edebiyata düşkün fakat çok sert bir kadın olan Varvara Petrovna suç işleyen toprak kölelerini acımasızca cezalandırır, onları kırbaçlatırdı. Bununla da kalmaz, dayak cezasını çocuklarına da uygulardı. Hatta bu yüzden Turgenev bir gün evinden kaçmış ve bu yola bir daha başvurmayacağına dair söz aldıktan sonra geri dönmüştür. Demek o, toprak köleliği düzenini daha çocukken bu kadar yakından tanımak olanağını bulmuştu. Aile 1827'de Moskova'ya göç ettiğinde Turgenev özel okullara gitti. Ayrıca evinde özel öğretmenlerden ders alıyordu. Daha çocukluğunda Fransızca, Almanca, İngilizce öğrenmiş bulunuyordu. Edebiyat bilgilerini edinmeye de erkenden başladı. Yabancı klasikleri, Fransız ve Rus edebiyatını öğrendi. Sonra Moskova ve Petersburg üniversitelerinde okudu. Felsefe fakültesini iyi dereceyle bitirdi. Daha sonra Almanya'ya giden Turgenev, Berlin Üniversitesi'ne girdi ve Almanya'da 4 yıl kaldı. Tarih, klasik filoloji dallarında çalıştı. Yunanca ve Latince öğrendi. Yurduna dönüşünde Petersburg Üniversitesi profesörlük sınavını kazandı. Fakat o zaman Alman felsefesine Rusya'da kuşkuyla bakıldığı için ders verme olanağına kavuşamadı. 1842 yılı onun yaşamında özel bir yer tutar. Çünkü o yıl Turgenev, büyük Rus eleştirmeni Belinsky ile tanışmış ve onun dostu olmuştur. O sıralarda Belinsky'nin çevresinde toprak köleliği düzenine karşı olan her eğilimde Rus aydınları toplanmış bulunuyordu. İlk yazınsal denemeleri bir yana bırakılacak olursa, Turgenev ciddi çalışmalarına 1842 yılında başlamıştır. Seçtiği yol, Puşkin'in ortaya attığı ve Gogol'in geliştirdiği gerçekçilikti. Onu üne ulaştıran ilk yapıtı, bir avcının notlarından adını taşıyan bir yapıttır. Ki 1880 yılı baskısında bu kitap 25 öyküyü içerir. 1852 yılında Gogol'ün ölümü üzerine Turgenev bir yazı kaleme almıştı. Sansürün yasakladığı bu yazı Moskova dergilerinde çıkıverince Turgenev tutuklandı ve bir ay hapiste yattı. 1,5 yılda polis gözetimi altında kaldı. 1855 yılından sonra büyük romanlarını yayınlamaya başladı. Bu romanlarda kültürlü çiftlik sahipleri canlandırılır ve tümünde evrimci, liberal bir dünya görüşü ortaya çıkar. 1862 yılından sonra yayınladığı her roman ise eleştirmenlerin şiddetli saldırılarına uğramıştır. Turgenev 2 yıl kadar süren bir hastalıktan sonra 1883 yılı 3 Eylül'ünde Fransa'da Paris yakınlarındaki Bougival kasabasında öldü. Cenaze töreni aynı yılın 9 Ekim'inde Petersburg'da yapıldı. Babalar ve oğullar üzerine. Alışılagelen nitelendirme ile klasikleşmiş, ileriye kalmış, unutulmaz olmuş bir sanat yazın yapıtının bu başarı nedeni incelenmeye girişildiğinde, genellikle başvurulan yöntem yapıtla yapıtın ortaya çıktığı çağ ve çevre arasındaki ilişkilere başvurmaktır. Bu yöntemin dayandığı ilke de yapıtı belli koşulların kaçınılmaz ürünü sayma inancıdır elbette. Bu yaklaşımın temelde doğruluğu yatsınamazsa da yapıtın özgül ve özgün yalanı demek onu çağın başka yapıtlarından ayıran özelliği anlatmakta bir takım güçlüklerle karşılaşmak kaçınılmaz olur. Bu güçlüklerin başında sanatçının yaratıcı kişiliğini oluşturan karmaşık bir süreçler bütünü yer alacak. Bu ise tarihsel koşulların yanı sıra yaratıcının ruhsal yapısını ortaya koymayı gerekli kılacaktır. Her iki yaklaşımda da sanat yazın ürünü salt kendisi olarak değil, o toplumsal ve ruhsal süreçlerin ancak böyle bir yapıtı ortaya çıkaracağı gerçeğinin doğrulanmasına yönelik bir kanıt niteliği ile ele alınmış olacak. Başka bir deyişle söz konusu koşulların önceliği yapıtı bir aracı durumuna düşürecektir. Üstelik geçmişteki bir toplumsal ve ruhsal koşullar bütününden ileriye kalma olayının nasıl doğduğu sorunu da yeni bir araştırma konusu olarak karşımıza dikilecektir kuşkusuz. Bu demektir ki belli bir toplumsal ve ruhsal durumdan kaynaklanmış olmasına karşın onları aşan başka bir belirleyici güç daha bulunmalıdır yapıtta. İvan Turgenev'in yapıtları söz konusu olduğunda da genellikle uygulanan geçen yüzyıl Rusyası'nın toplumsal, siyasal görünümünü ele almakla başlayarak yazarın aile durumunu ve yetişme koşullarını göz önüne koymak ve yapıtların açıklanmasında bunlardan yararlanmak yöntemidir. Elbette bu bilgiler onun yapıtlarını anlamamıza büyük ölçüde yardım eder. Gerçi Homeros'un, İsa'nın, Shakespeare'in yaşamlarını gereğince bilmememize karşın onların bıraktıklarını yorumlamakta güçlük çekmiyoruz. Hatta bu durum bizi sadece sözlerle ve yapıtlarla karşı karşıya bıraktığı için yargılarımızda daha da özgür bulunduğumuz söylenebilir. Ancak yakın bir geçmişin günümüzle bağlantısındaki görmezlikten gelinmeyecek bütünleşme, Turgenev'in yaşamını bilmemizi zorunlu kılmaktadır denebilir. Büyük toprak sahibi bir derebey ailesinden gelme olan yazar üzerinde serf yaşamının ve 1860 toprak reformunun büyük etkisi olmuştur. Onun ele aldığı olaylar ve kişiler bu odak çevresinde sıralanmakta ve anlam kazanmaktadırlar. Bir dönüşüm dönemidir bu ve onu bilmeden yalnızca geçen yüzyıl Rusyası'nı değil, genellikle çağımızı anlamaya da olanak yoktur. Kölelikten uluslaşma sürecine geçiş, günümüzün yapısal niteliğini irdelemede vazgeçilmez başlıca etkenlerden biridir çünkü. Babalar ve oğullar romanı söz konusu olduğunda ise bu durum büsbütün önem kazanır ve özellikle bizi derinden ilgilendirir. Bir sanat yazın yapıtının kendi yersel doğasını ve özel yaratılış koşullarını aşmasına bir örnek olarak gösterilebilir bu. Demek tarihsel, ruhsal koşulları geride bırakan, gereksiz bırakan demiyorum, bir durumla karşı karşıya geliyoruz burada. Ama yukarıda değindiğimiz belli bir çağa özgü koşulların ayrı tutumlarda yaratıcılara yol açabilmelerindeki karmaşık süreç burada da kendini göstermektedir. Nitekim toprak köleliği düzeninin Rus yazınına etkisi başka büyük yazarların oluşumunu da sonuçlamıştır. Tolstoy bunlardan biridir ve biz onu okurken neredeyse bambaşka bir dünya ile karşı karşıya geliriz. Dönüşüm döneminin sarsıntılarına bakış açılarındaki farklılıkların doğurduğu tartışmalar tazeliğini hep korumaktadır. Örneğin Ecinliler yazarı Dostoyevski'nin Babalar ve Oğullar romanının nihilist Brazov'u için uydurma bir kişi demesi bu bakımdan çok düşündürücüdür. O dönemi Stavrogin mi daha iyi temsil eder yoksa Barazov mu? Bu soruyu yanıtlamanın gereği yoktur, yararı olmadığı gibi. Biz Rus nihilistlerini bu iki yazardan hangisinin daha doğru olarak verdiği sorununu isterseniz tarihçilere bırakarak ama onların da bu doğruyu bulmakta çeşitli yorumlara gideceklerini unutmayarak, her roman kişisini o zamanın kurgusu içinde değerlendirmek durumundayız. Turgenev'in, Tolstoy'un, Dostoyevski'nin bütün farklılıklarına karşın genel bir bakış açısından aralarında çağın getirdiği bir ortak yönelim bulunduğu söylenemez mi hiç de? Sanırım bunun yanıtı böyle bir girişimden elimiz boş dönmeyeceğimizdir. Kişisel bir görüş olarak ben böyle bir ortak yönelimin bireyi arama, hatta yaratma çabası olduğunu söylemeye kalkışacağım. Gitgide daha çok bağlandığı, dinsel diyebileceğimiz bütün o kardeşçe ve basit bir insanlık yaşamı ülküsüne karşın Tolstoy, uluslaşma süreci içinde kişiliklerin nasıl değiştiği ve yeni düşünenlerin nasıl oluştuğu izleyini işleyen Savaş ve Barış'ında, ataerkil bir toplumda bireyin boy vermeye başladığını dile getirmez mi? Burjuvazinin ve ona bağlı olarak doğan romanın ereği bu idi gerçekte. Dostoyevski ise sıradan insanı, normal insanı, hiçlemek için hasta yaratılışı bile örnek kılma tutkusuna dek vardırmıştır işi. Bu açıdan Stavrogin için bir şeye inandığında inandığına inanmıyor demektir. Bir şeye inanmadığında da inanmadığına inanmıyor demektir diye yazarken, geleneksel inançlar karşısında birey olma bunalımının şaşırtıcı bir nitelendirmesini yapmaktadır. Şimdi Babalar ve Oğullar romanı adından başlayarak geleneksellik ile bireysellik arasındaki çatışmayı adım adım gösterme çabasıyla açıklanabilir. Burada babalar kuşağı, ataerkil toplumun sarsılmaz saymakta direndiği sağ töre ve sınıf ilişkileri, inancını, oğullar ise bütün töreleri ve yetkileri yoksama savaşımını temsil eder. Turgenev bunu başlıca Pavel Petrovich ile Bazarov arasındaki çatışma ile göstermek ister. Ancak burada Pavel Petrovich hiç de gericiliğin savunucusu değildir. Tam tersine. Kendisini radikal ve ilerici saymaktadır o. Buna karşılık Bazarov'un ne tür bir ilericiliği temsil ettiği de açıkça konmaz ortaya. Ama onun her çeşit yetkiyi yoksamakla tam bir nihilist olduğundan kuşkuya düşülemez. Bu nihilizm ise aşağıda ayrıntılarıyla görüleceği üzere tam bir bireycilikten başka bir şey değildir. Ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse, birey bilinci romanda nihilistçe bir yoksama ile varılacak bir amaç olarak gösterilmiştir. Bundan ötürü de bakarsınız ki toprak beylerine ve onların düzenine baş kaldırmış olan Bazarov, ezilen köylüye de boş vererek hiçbir iyileştirici amaca yönelmemektedir. Arkadi Petrovic'e şöyle diyor: "Bak, bu sabah bizim kahya Filip'in kulübesinin önünden geçerken, hani temiz düzenli bir kulübeydi, sen dedin ki Rusya ancak en yoksul köylünün evi böyle olduğu zaman kalkınacak. Hepimiz bunun için çalışmalıyız dedin. Bense senin o yoksul köylün için nefret duyuyorum. Filip ya da Sidoz diyelim, ben onun uğruna canımı dişime takacağım, o ise bana teşekkür bile etmeyecek. Üstelik de ne yapayım onun teşekkürünü? Düşün bir, o adam dumanı tüten kulübesinde yaşarken benim üstümde otlar bitecek." Bu tek başına kalmış bireyin yalnız toplum içindeki yeri değil, evrenle ilişkisi de umutsuzluk doğurucudur. Gene Arkadi'ye şöyle diyor: "İşte bir saman yığınının yanında yatmışım. Şurada kapladığım yercik benim bulunmadığım, benimle ilgisi olmayan evrenin geri kalan parçası ile karşılaştırıldığında ne küçük. Bu benim yaşam payıma düşen zaman parçası benden önce geçmiş, benden sonra gelecek zaman ile ölçülürse hemen hiç gibi bir şey. Ama gene de bu atom içinde, şu matematik noktanın içinde kan dolaşıyor, beyin çalışıyor ve bir takım istekler duyuluyor. Ne korkunç iş, ne boş şey. Ben sıkıntıdan, öfkeden başka bir şey duymuyorum." Bu söylevin özellikle son tümceleri üzerinde duralım. Ne boş şey. Yaşamın tüm anlamının gittiği yerde insan, evet, baş kaldırabilir ama Tanrı'ya sığınabilirdi. Bunlardan ilki öfkeye, ikincisi dinginliğe götürür. Yalnızlığın çift yüzüdür bunlar. Dünya ile çilehane özdeşleşmiştir. Bu korkunç işi yaşamak kahramanlık ister. Ne için? Hiçbir şey için. Değer mi? Turgenev Bazarov'un kadına ve aşka ilişkin düşüncelerini şöyle anlatıyor. Bazarov kadınlara, kadın güzelliğine çok düşkündü. Ama ideal anlamda aşk ya da onun romantiklik diye adlandırdığı aşk duygusunu maskaralık, bağışlanmaz bir aptallık sayardı. Bir kadın hoşuna gitti mi derdi, muradına ermeye bak. Başaramazsan olur ha, hiç üzülme, vazgeç ondan. Denizde balığın alası kaynıyor. Burada romantik diye nitelendirilen aşk da bütün gelenekler gibi geçmişten kalmadır. Geçmişin sürgütidir. Romantikliği geçmişin bugün de yaşanması diye tanımlayabiliriz. Bazarov'un Bayan Odinsova tutkusunda kendisine onca kızması da bundan. Ancak romantikliğin bir anlamı da geleceğin günümüzde yaşaması değil midir? İşte Bazarov'un köylülerin ilerideki yaşamları konusunda kızgınlığa kapılması da bu yüzdendi. Dahası var, insanın günümüzdeki yeri de önemlidir onun için. Bayan Odinsova arasında geçen şu konuşmaya bakın. Odinsova, demek siz sanata hiçbir ilgi duymuyorsunuz. Peki onsuz nasıl yapabiliyorsunuz? Bazarov, ne gereği var sanatın, sorabilir miyim? Odinsova, en azından insanları tanımamıza, anlamamıza yarar. Bazarov, size şunu söyleyeyim ki, tek tek insanları anlamak için zahmete girmeye değmez. Bütün insanlar özdeştir, bedence olduğu gibi ruhça da. Tümünün bir beyni, dalağı, yüreği ve ciğerleri vardır. Bunlar özdeş yapıdadır. Moral denilen şeyler de özdeştir hepimizde. Ufak tefek değişiklikler önemli değildir. Bir tek insanı ele almak, bütün ötekileri tanımak için yeter. İnsanlar, ormandaki ağaçlar gibidir. Hiçbir bitki bilimci tek tek meşe ağaçlarını incelemeye kalkmaz. Görüyor musunuz? Bazarov, bireyi de yatsımaya dek vardırıyor işi. Başka türlüsü de olamazdı. Çünkü onun tek ilkesi hiçbir şeye bağlanmamaktır. Gelin de Stavrogin'i anımsamayın. Ama o, Bayan Odinsov'un, demek size göre budala bir adamla akıllı bir adam ya da iyi bir adamla kötü bir adam arasında hiçbir ayrım yoktur sözüne karşılık şöyle konuşabilmektedir. Yo, vardır elbet. Hasta ile sağlıklı arasındaki ayrıma benzer bu. Verenli ciğerleri sizin, benim ciğerlerimizle bir değildir. Her ne kadar yapıları bir ise de. Hastalıkların nedenlerini aşağı yukarı biliyoruz. Ruhsal hastalıklar da yanlış eğitimden, insanların kafalarına çocukluktan beri sokulan saçmalıklardan ileri geliyor. Kısacası toplumun bozuk düzeninden. Toplumu düzeltelim, bu hastalıklar ortadan kalkar. Doğru kurulmuş bir toplumda insan, budala ya da akıllı, iyi ya da kötü olmuş, hiçbir önemi kalmaz herhalde. Hiçbir şeye inanmayan bir adamın topluma, toplumun değişmesine bel bağlamamasına, üstelik onun bireyci sayılmasına hiç de şaşmamak gerekir. Çünkü burada söz konusu edilen toplum değil, hasta toplumdur. Ve Bazarov'a gelinceye dek dünya hasta olmayan bir toplum görmemiştir. Demek toplumda tarihsel bir gelişmeden, toplumsal yasalardan söz edilmez. Hasta olanı iyileştirmek yapılacak iş, bu da ancak bilime düşer. Gene insan öğesinin ama bu kez toplumu yaratan insan öğesinin yassınması ile karşı karşıyayız. Buraya gelindiğinde Bazarov'un bilime inandığı söylenecek olursa bilimin tek sarsılmaz yetki olduğu gerçeği ortaya konuyor demektir. Oysa Bazarov Arkadi'ye bilim yoktur, bilimler vardır demekle böyle bir yetkiyi de değerden düşürmektedir ve onun gözünde bilimler toplumdan ayrı bir maddi ilişkiler sistemidir. Onun tıpla, zooloji ile, botanikle uğraşması da bunu gösteriyor. Canlı varlıkların maddi işlevleridir onun tek ilgilendiren. Eğer toplum da yaşıyorsa, yaşayacaksa, onu böyle bir gözlem altına almalıdır. Yoksa dindi, saat töreydi, gelenekti gibi safsatalar hiçbir işe yaramaz. Bazarov'un tek bağlı olduğu demek ki yaşamdır. Onu ise bir yetki saymamız yanlış olur. Özetlersek, nihilistin dayanağı mantık ve sağ töre dışı olan yaşam gücüdür. Bütün alaya aldığı, küçümsediği, kızdığı kişilerse bu güç dışında tutunacak dal arayan budalalardır, dahası yaşamayanlardır. Gogol son yıllarında şöyle yazmıştı. Ölü can olmayın, yaşayan can olun. Büyük Rus düşünürü Herzen de ölü canlar için ne korkunç bir at. Ama Roma yazarı bu Manilovlara, Nozdriyevlere, Pirüşkinlere başka ne ad verebilirdi? Asıl ölü canlar onlardır demiştir. İşte babalar ve oğullar da Bazarov'un karşısına konulan insanlar da böylesi ölü canlardır. Kendi başlarına düşünemeyen, alıştıkları sözleri yinelemekle yetinen, savunmak, istedikleri düzeni tanımayan, geçmişte yaşayan romantikler, gölgeler. Bunlar iyi ya da kötü olabilir. Zaman zaman doğru düşünceler de atabilirler ortaya. Ama bireysellikleri yoktur. Bunları sarsmak, şaşırtmak, kendine getirmek için sivri bir kişi, bir yıkıcı gereklidir. Hiçbir yetki tanımayan bir birey. Soylu Pavel Petrovich ile Bazarov arasında geçen şu konuşmalara da bir göz atalım. Ulusal ruh. Pavel, siz köylülerle konuşuyorsunuz ama küçük de görüyorsunuz onları. Bazarov, küçük görmeye layık iseler neden küçük görmeyeyim? Sizin onca tutku ile bağlı olduğunuz ulusal ruhun ürünü değil midir benimki de? İnanç. Pavel, demek kendi halkınıza karşısınız. Bazarov, öyleyiz diyelim, ne var bunda? Gök gürlediği zaman halk İlyas peygamberin arabası ile gökyüzünde dolaştığına inanır. Ben de onlara uyayım mı? Sonra da onlar Rus'tur diye ben Rus olmayacak mıyım? Aile. Pavel, peki aileyi alın, bizim köylerdeki aileyi. Bazarov, bu sorunu pek öyle inceden inceye ele almasak sizin için daha iyi olur. Kaynata gelin ilişkileri üstüne bir şeyler duymuşsunuzdur sanırım. Sanat. Pavel, Raffaello bir otoritedir. Bazarov, Raffaello beş para etmez. Tarihin mantığı. Pavel, sizi bir dinleyen olsa sanır ki biz tümden insanlık dünyasının dışında, onun yasaları dışında yaşıyoruz. Tarihin mantığı şunu gerektirmez mi ki? Bazarov, mantıktan bize ne? Biz onsuz da yaşayabiliriz. Pavel, ne demek istiyorsunuz? Bazarov, şunu, aç kaldığımız zaman sanırım ki ağzımıza bir parça ekmek atmak için mantık gerekmez hiç de. Bu gibi soyutlamalara vaktimiz yok. Peki, nereye varır bu çatışma? Romanı okuyanların başta da, sonda da çoğun sordukları budur. Bazarov'un izleyicisi olan genç Arkadiy Petrovich, babasının elinden Pushkin'in çingenelerini almış, onun yerine okuması için Büchner'in Stoff und Kraft'ını, bizde de bir zamanlar çok okunmuş olan Madde ve Kuvveti koymuştur. Ama bir yıldırım aşk sonunda babasının çiftliğine yerleşir, bir toprak ağası olur. Bu örneği bir yana bırakırsak, çatışan kişilerin sona doğru her iki yanda da törpülendiklerini görürüz. Soylu Pavel amca, kahya kadının kızını kapatmış olan kardeşi Nikolay Petrovich'in onunla evlenmesine razı olurken, beni bir soylu züppe diye suçlayan Bazarov'a hak vermeye başlıyorum. Sonra nedir ki o sınıf ayrılıkları, der. Bazarov ölmek üzereyken zavallı babasının kutsal tören yapılmasına razı olması için ricasını, sizi rahatlatacaksa bir itirazım yok diyerek kabul eder ve aşkı onca küçük gördüğü halde son dakikalarında sevdiği kadını çağırtır başucuna. Bu bir uzlaşmayı mı yoksa zamanın kaçınılmaz etkisini mi göstermektedir? Bu tür soruları yanıtlamak çok başka bir incelemenin konusu olsa gerek. Turgenev bu romanında geçen yüzyıl ortalarındaki Rusya'dan bir kesit vermek istedi belki sadece. Çünkü o zaman Rus yazınına egemen olan gerçekçilik okuluna bağlı bir yazardı. Ama babalar ve oğullar türlü sorular getiriyor ve bir sonuca kolay kolay bağlanmayan tartışmalara yol açıyorsa, onun kalıcı bir yapıt olduğunu gösterir bu. Bu incelemeden de anlaşılacağı üzere Turgenev liberal bir evrimci olarak ortaya çıkıyor. Melih Cevdet Anday. Bissarion Grigoryevich Belinsky'nin anısına. 40 yaşlarında damalı pantolon giymiş, pelerini tozlu bir bay çıktı yolu üstündeki postahanının alçak sundurmasına. Tarih 1859 yılı Mayıs'ının 20. günüydü. Piotr, hala görmediler mi? Diye sordu tombul yüzlü, fersiz bakışlı, çenesinde sarı tüyler bitmiş uşağına. Bu adamın tek kulağındaki firuze küpeden, boyalı saçlarına ve kibar yürüyüşüne değin her şeyi en yeni kuşaktan biri olduğunu belli ediyordu. Soruya karşılık vermeden önce kibirli kibirli yola baktı. "Hayır efendim, görünürlerde kimseler yok." "Yok ha," diye tekrarladı efendisi. "Yok," dedi öteki gene. Bay göğüs geçirdi, sonra küçük bir sıraya oturdu. Ayaklarını altına almış, çevresine düşünceli düşünceli baka dursun, biz onu okura tanıtalım. Adı Nikolay Petrovich Kirsanov'du. Bu posta hanından 10 mil ötede 200 canlık ufakça bir mülkü vardı. Ya da kendisinin dediği gibi toprağını bölüp köylülere bıraktıktan sonra 5000 akrelik bir çiftlik kurmuştu. 1812 savaşında çarpışmış bir general olan babası, kaba saba, yarı cahil ama iyi huylu Rus tiplerindendi. Yaşamı boyunca didinmiş durmuş, önce bir tugaya, sonra da bir tümene komuta etmişti. Hep taşralarda kalmıştı. Oralarda rütbesi yüzünden çok sözü geçer bir durumu olmuştu. Oğlu Nikolay Petrovich, abeli Pavel gibi, ondan biraz sonra söz edeceğiz, Güney Rusya'da doğmuştu ve 14 yaşına değin evde ucuz öğretmenler, dalgacı, dalkavuk yaverler, alayın ve kurmayın bunlara benzer kişiler arasında büyümüştü. Kolyazin ailesinden olan annesi evlenmeden önce Agata adını taşırdı. Fakat general ile evlenince onu tam adıyla çağırmaya başladılar. Agafoklia Kuzminishna Kirsanov. Azılı bir komutan karısıydı. Gösterişli başlıklar, hışır hışır ipek giysiler kuşanır ve kilisede haçın bulunduğu yere ilk uç çıkardı daima. Yüksek sesle ve çabuk konuşur, çocuklarının sabah elini öpmelerine izin verir, akşamları da onları kutsardı. Kısacası yaşamından memnundu. Bir general oğlu olarak Nikolay Petrovich de ağabeyi Pavel gibi orduya girmişti. Oysa cesaretten yana pek de kendisini gösterecek durumda değildi. Hatta bu yüzden ona ödlek adını takmışlardı. Fakat tam tayin haberi geldiği gün bacağını kırdı. Ve 2 ay yatakta yattıktan sonra hafifçe topal kaldı yaşamı boyunca. General de oğluyla uğraşmaktan vazgeçip onun sivil alanda bir görev almasına razı olmuştu. 17 yaşına basar basmaz onu Petersburg'a götürdü ve üniversiteye yazdırdı. Nikolay'ın ağabeyi ise muhafız alayına subay olmuştu. İki delikanlı, ana tarafından kuzenleri olan ve önemlice bir görevde bulunan İlya Kolyazin'in gözetimi altında beraberce bir ev açtılar. General, tugayına ve karısının yanına döndü ve oğullarına arada bir arzuhalce elinden çıkma, süslü püslü yazılarla dolu kurşuni büyücek kağıtlar yolladı. Altında da özene bezene atılmış gösterişli bir imza. Pyotr Kirsanov, tümgeneral. 1835'te Nikolay Petrovich üniversiteyi bitirdi ve gene o yıl General Kirsanov, tugayının erleri geçit töreninde düzenli olarak yürümedikleri fırsat bilinerek emekli listesine alındı ve eşiyle Petersburg'a gelip yerleşti. Tavrıçeski Parkı'nın yanında bir ev alayım, İngiliz kulübüne yazılayım derken birden inme indi ve öldü. Çok geçmeden eşi de onun ardından mezarlığı boyladı. Başkentin renksiz yaşamına ayak uyduramamış ve tugaydan uzak kalmanın can sıkıntısına kaptırmıştı kendini. O sırada Nikolay Petrovich daha anası babası sağ iken onlara büyük üzüntü veren bir iş karıştırmış, ufak bir memur olan eski ev sahibi Propolovenski'nin kızına aşık olmaya kalkışmıştı. Hoş bir kızdı bu, hani entelektüel dedikleri, dergilerde ciddi, bilimsel makaleler okumaya düşkün çeşitten. Yaz süresi biter bitmez o kızla evlendi. Babasının nüfuzu ile bir memuriyet ele geçirdiği Toprak Dağıtımı Bakanlığı'ndan ayrıldı. Maşası ile büyük bir mutluluğa erdi. Önce Orman Enstitüsü'nün yanında yazlık bir evde oturdular. Sonra kentte tertemiz merdivenli, soğukça bir oturma odası olan küçücük bir daireye taşındılar. Ve en son olarak da oğlu Arkady'nin dünyaya geldiği köye sürekli olarak yerleştiler. Karı koca çok rahat ve sakin bir yaşam sürüyorlardı. Birbirlerinden hemen hiç ayrılmıyorlar, birlikte okuyor, şarkı söylüyor, piyanoda yan yana düetler çalıyorlardı. Kocası arada bir ava gittiğinde ya da çiftlik işleriyle uğraşırken kadın çiçek yetiştiriyor, tavuklara bakıyordu ve Arkady büyüdükçe büyüyordu. anası babası gibi rahatlık ve sessizlik içinde. 10 yıl bir düş gibi geçti. 1847'de Kirsanov'un karısı öldü. Bu darbe neredeyse öldürdü onu. Birkaç hafta içinde saçları ağırdı, biraz olsun düşüncelerinden kurtulmak umudu ile dışarıya gitmeye karar verdi. Fakat sonra 1848 yılı geldi çattı. İstemeye istemeye köyüne döndü, uzunca süren bir durgunluk döneminden sonra çiftliğin yönetimini geliştirme işine verdi kendini. 1855'te Nikolay Petrovich oğlunu üniversiteye getirdi. Onunla 3 kış geçirdi Petersburg'da. Çok az çıkıyordu dışarı. Arkadiy'in sınıfından gençlerle arkadaşlık kurmaya çalışıyordu. Fakat bu kış Petersburg'a gidememişti. İşte o yüzden rastlıyoruz ona. Saçları tümden apak olmuş, şişmanlamış, kamburu çıkmış bir durumda. Bu 1859 Mayıs'ında oğlunun gelişini bekliyordu. Üniversiteyi bitirmişti oğlu. Bir zamanlar kendisi de bitirmişti ya. Uşak saygısızlık olmasın diye, belki de efendisinin gözü önünde bulunmaya heves duymadığı için dış kapıya gitmiş, piposunu yakmıştı. Nikolay Petrovich başı öne eğik, sundurmanın kırık dökük merdivenlerine bakarak düşüncelere dalmıştı. Orada benekli koca bir tavuk böbürlene böbürlene dolaşıyor, sarı güçlü ayakları sıkı sıkı yere basıyordu. Pis bir kedi demir parmaklığın üstüne çıkmış, tavuğa hiç de dost olmayan gözlerle bakıyordu. Güneş ortalığı kavurmaktaydı. Hanın karanlık kapısından taze bir çavdar ekmeği kokusu geliyordu. Derin düşüncelere dalmıştı Nikolay Petrovich. Oğlum, üniversite mezunu, benim Arkadiy'im. Bu sözler dönüyordu kafasının içinde. Başka şeyler düşünmeye çalışıyorsa da hep aynı sözler gelip saplanıyordu. Ölen karısını ansıdı. Bugünü göremedi diye mırıldandı kederli kederli. Tombul kurşunlu bir güvercin yola kondu. Kuyunun yanındaki birikintiden telaşla su içti. Nikolay Petrovich ona bakıyordu ama yaklaşan bir arabanın tekerlek sesleri kulağına gelmişti bile. "Geliyorlar galiba efendim," dedi uşak kapının oradan başını uzatarak. Nikolay Petrovich yerinden fırladı, gözlerini yola dikti. Yan yana koşulmuş 3 posta beygirinin çektiği bir araba göründü. Gözleri hemen seçti arabanın içindeki öğrenci kasketinin siperini ve o çok sevgili bildik yüzün çizgilerini. "Arkadiy, Arkadiy!" diye bağırdı Kirsanov ve kollarını sallayarak ileriye doğru atıldı. Birkaç saniye sonra dudaklarını genç üniversite mezununun güneş yanığı, tozlu, yumuşak yanağına yapıştırdı. "Dur şöyle, üstümü başımı silkeleyeyim önce baba," dedi Arkadiy, yolculuktan dolayı biraz kısılmış olmasına karşın hala çocukça ve bir çıngırak gibi berrak bir sesle. Sonra "seni toza toprağa bulayacağım," diye ekledi babasının kucaklamalarına neşeyle karşılık vererek. "Zarar yok, zarar yok," deyip duruyordu Nikolay Petrovich sevecenlikle gülümseyerek. Oğlum ve kendi paltosunun yakalarını birkaç kez silkeleyerek. "Bırak da sana bir bakayım, bırak da bakayım," diye sürdürdü sözlerini. Biraz geri çekildi, sonra da posta durağına doğru aceleyle yürüyerek bağırdı. "Bu yandan, bu yandan, çabuk hadi atları." Nikolay Petrovich oğlundan çok daha heyecanlı görünüyordu. Biraz telaşlı ve çekingen gibiydi. Arkadiy durdurdu onu. "Baba!" diye bağırdı. "Dur, sana yakın dostum Bazarov'u tanıtayım. Mektuplarımda ondan sık sık söz ederdim hani. Buraya gelip bizimle kalmak nezaketini gösterdi." Nikolay Petrovich hızla döndü. Tam o sırada arabadan atlayan, püsküllü, uzun, bol bir palto giymiş bir adama doğru seyirtti. Onun kırmızı, eldivensiz elini dostça tuttu. Oğlunun arkadaşı ise elini ona vermekte ağır davranmıştı. "Çok sevindim geldiğinize," diye başladı Nikolay Petrovich. "Bizi ziyaret etmek lütfunda bulunduğunuz için minnettarım. Umarım ki... Adınızı öğrenebilir miyim?" "Yevgeni Vasilyevich," diye karşılık verdi Bazarov. Ağır ve erkekçe bir sesle. Sonra paltosunun yakasını arkaya atarak Nikolay Petrovich'e bütün yüzünü gösterdi. Uzun, ince bir yüzü, geniş bir alnı vardı. Burnunun üstü basık, ucu sivriydi. İri yeşilimsi gözleri, uçları aşağı sarkık kızılımsı bıyıkları göze çarpıyordu. Tüm yüzü kendine güveni ve zekayı belirten sakin bir gülümseme ile canlanıyordu. "Umarım ki aziz Yevgeni Vasilyevich," diye sürdürdü sözlerini Nikolay Petrovich, "sıkılmazsınız bizimle." Bazarov'un ince dudaklarında bir büzülme oldu. Fakat şapkasını çıkarmaktan öte bir karşılıkta bulunmadı. "Hadi Arkadiy," dedi gene Nikolay Petrovich onunla dönerek. "Hemen koşalım mı atları, yoksa biraz dinlenmek ister misiniz?" "Evde dinleniriz baba, söyle koşsunlar atları." Şimdi, şimdi dedi babası. Hey Piotr, duyuyor musun? Kımılda biraz oğlum, canlan. Piotr yeni moda uşaklardan olduğu için genç efendisinin elini öpmeye kalkmadı. Uzaktan hafifçe selamladı onu. Kapıdan süzüldü gitti gene. Han sahibinin karısının getirdiği demir maşrapadan Arkady su içer ve Bazarov atları çözen arabacının yanına gidip piposunu yakarken Nikolay Petrovic telaşla "Benim fayton burada ama sizin araba içinde 3 at var" dedi. "Ama faytonda ancak 2 kişilik yer var. Bilmiyorum arkadaşın nasıl?" Arkady alçak sesle onun sözünü kesti. "Geldiğimiz arabayla gider o" dedi. "Rica ederim teklifli davranma ona. Candandır, aldırmaz öyle şeylere, göreceksin ya." Nikolay Petrovic'in arabacısı atları getirdi. "Hadi çabuk ol, hadi kapa sakal" dedi Bazarov arabacıya. "Duydun mu söyleneni Mitya?" diye söze katıldı başka bir arabacı. Ellerini koyun derisinden paltosunun arka cebine sokmuştu. "Beyefendi seni nasıl çağırdı, duydun mu? Kaba sakalsın da hani." Mitya kasketini çekiştirdi ve soluyan, koşulmuş hayvanın dizginlerini çekti. "Çabuk olun çocuklar, çabuk olun, el birliğiyle hadi" dedi Nikolay Petrovic. "Bizim şerefimize iki tek var size bu işin sonunda." Birkaç dakika içinde arabanın koşulması tamamlandı. Baba ile oğlu faytona yerleştiler. Piotr yerine çıktı. Bazarov da atladı arabaya. Deri yastığa başını yasladı. Böylece iki araba yola koyuldu. Artık üniversiteyi bitirdin. Yuvaya döndün işte," dedi Nikolay Petrovic Arkady'nin bir omuzuna bir dizine vurarak. "Yuvana döndün sonunda." "Pavel amca nasıl, iyi mi?" diye sordu Arkady. Yüreğini dolduran neredeyse çocuksu sevince karşın konuşmayı duygusallıktan çok elden geldiğince belli konulara getirmek istiyordu. "Çok iyi, o da gelip seni karşılamak istiyordu ama vazgeçti kimi nedenlerden ötürü." "Belli çok bekledin mi?" diye sordu Arkady. "Aşağı yukarı 5 saat. "Ah benim tatlı babacığım." Arkady dönüp eğildi ve babasının yanağını şapırtı ile öptü. Nikolay Petrovic sessizce güldü. Sonra, "Bak şimdi, senin için aldığım atı gör," diye başladı. "Gör bak, senin odanın duvarına yeni kağıt kaplattım." "Bazarov için hazır bir oda var mı?"
"Buluruz canım."
"Ne olur baba, ona ikramda kusur etme. Onun dostluğuna ne denli değer verdiğimi anlatamam."
"Yeni mi tanıştınız?"
"Evet, çok yeni. Demek o yüzden geçen kış görmedim onu. Ne okuyor?" "Doğa bilim başlıca konusu. Ama bilmediği yok. Gelecek yıl tıp doktorası yapmak istiyor." "Ha, demek tıp fakültesinde," dedi Nikolay Petrovic ve bir an sustu. "Piotr," diye seslendi kolunu uzatıp göstererek. "Şu arabadakiler bizim köylüler değil mi?" Piotr efendisinin gösterdiği yere baktı. Dar köy yolundan gemisiz atların koşulduğu birkaç araba geliyordu. Her arabada bir iki köylü vardı. Gocuklarının önü açıktı.
"Öyle efendim," dedi Piotr.
"Nereye gidiyorlar? Kente mi?"
"Kente olacak, meyhaneye," diye ekledi hor görerek ve "gördün mü" der gibilerden arabacıya döndü hafifçe. Fakat arabacı hiç oralı olmadı. Modern görüşleri tutmayan eski tür bir köylüydü. Nikolay Petrovic oğluna dönerek, "Bu yıl başım dertte köylülerle," diye sürdürdü sözlerini. "Ondalıklarını ödemiyorlar. Ne yapacaksın?"
"Ya gündelikçiler? Onlardan memnun musun?"
"Evet," dedi Arkady'nin babası inatçı. "İşin kötüsü kışkırtılıyorlar bana karşı. Bir çaba gösterdikleri de yok. Ama hakçası toprağı iyi sürdüler. Hele bir harmanı bulalım, yeterince unumuz olacak."
"Ama söyle bakayım, çiftlik işleriyle ilgilenmeye mi başlıyorsun?"
Arkady bu soruya boş vererek, "Yazık, gölgeliğimiz yok hiç," dedi.
"Evin kuzey yanındaki verandanın üstüne büyük bir tente gerdirdim," diye anlattı babası. "Şimdi yemeğimizi açık havada yiyebiliriz artık."
"Ama yazlık bir köşk görünümü vermeyecek mi bu eve?"
"Neyse, zarar yok."
"Ne hava, ne güzel. Derim ki dünyanın hiçbir yerinde hava böylesine tatlı kokmaz. Sonra bu ne gökyüzü bu?"
Arkady birden durdu. Arkasına bir göz attı, sustu sonra.
"Elbette," dedi Nikolay Petrovic. "Burada doğdun. Her şey seni etkileyecek. Özel bir..."
"Ama baba, insan nerede doğmuş olursa olsun ne fark eder?"
Hiç fark etmez."
Nikolay Petrovic oğluna yan yan baktı. Konuşma yenilenmeden önce araba yarım mil kadar yol almıştı.
"Sana yazıp yazmadığımı unuttum," diye söze başladı Nikolay Petrovic. "Yaşlı dadın Yegerona'nın öldüğünü."
"Deme. Zavallı kadın, ya Prokofiç, sağ mı o?"
"Evet, hem de hiç değişmedi. Gene eskisi gibi geveze." Gerçekten de Marlino'da hiçbir değişiklik bulamayacaksın.
Kahya?
Eski kahya mı? Ha bak, onda bir değişiklik yapsam işte. Eskiden evde uşaklık edip de özgürlüklerini kazanmış olanların hiçbirini tutmamaya karar verdim. Ya da güvenlik isteyen işlerden güvenmiyorum onlara en azından.
Arkadi Pyotr'dan yana bir göz attı.
Özgür artık o, dedi.
Nikolay Petrovich alçak sesle, ama uşak o. Benim yeni kahya kasabalı şimdi. Çok becerikli görünüyor. Yılda 2050 ruble veriyorum. Ancak şunu da ekleyeyim, dedi eliyle kaşlarını ve alnını sıvazlayarak. Bu hareketi canının sıkıldığını gösterirdi hep. Marino'da hiçbir değişiklik bulamayacağını söylemiştim ya, tam da doğru değil. Sanırım seni uyarmak zorundayım ki... Bir an durakladı, sonra Fransızca sürdürdü sözlerini. Katı bir ahlakçı benim bu iştenliğimi uygunsuz bulurdu. Ama en başta gizlemek olanaksız bunu. Sonra da bildiğin gibi baba oğul arasındaki ilişkiler vardır hep. Gene de haklı olabilirsin beni suçlarsan. Benim yaşımda... Neyse, uzatmayalım sözü. Şu kız canım belki de duymuşsundur. Feniçka mı? Diye sordu Arkadi Petrovich ilgisizce. Nikolay Petrovich kızardı. Rica ederim, yüksek sesle söyleme adını. Evet öyle, benim yanımda şimdi, eve aldım onu. Fazladan iki küçük oda vardı ama hepsini değiştirebiliriz elbet. Ah babacığım, niye değiştirecekmişiz? Arkadaşım bizimle kalacak, tuhaf kaçabilir. Rica ederim, Bazarov için üzülmesen, bütün bunların üstünde bir adamdır o. Ama sen de varsın, dedi Nikolay Petrovich. İşin kötüsü o küçük bölme berbattır. Ah babacığım, diye Arkadi'yi karşı koydu. Neredeyse özür dileyeceksin. İnşallah utanmaya kalkmıyorsundur bu yüzden. Nikolay Petrovich gitgide daha çok kızararak, elbette utanmam gerek, dedi. Yapma baba, yapma, yalvarırım, dedi Arkadi sevecen bir gülümsemeyle. Özür dileyecek ne var, diye düşündü içinden ve belki o iyi, sevecen yürekli babasına karşı gizli bir üstünlük duygusu ile karışık bir sevgiyle doldu. Yapma rica ederim, dedi. Gene bu gibi şeylerden kurtulmuş olduğunu bilmenin keyfini saklamadan. Nikolay Petrovich hala alnını uyuşturmakta olan elinin parmakları arasından oğluna baktı. Sanki kalbi cız etmiş gibiydi. Ama kendini suçlu buldu hemen. İşte geldik bizim kırlara, dedi uzun bir susuştan sonra. Şuradaki de bizim koru değil mi, diye sordu Arkadi. Evet, ama sattım onu. Bu yıl kesecekler kereste için. Neden sattın? Paraya ihtiyacım vardı. Sonra da buraları köylülere gidiyor. Sana paylarını ödemeyen köylülere mi? Ne yapacaksın? Bir gün öderler elbet. Koruya yazık oldu, dedi Arkadi çevresine bakınarak. İçinden arabayla geçtikleri bu toprak parçası hiç de göz alıcı bir yer değildi. Bir tarla, bir tarla daha ta ufka değin uzanıp gidiyordu. Kimi yerde hafifçe bayırlaşarak, kimi yerde gene alçalarak. Şurada burada bir ağaçlık, seyrek olarak bodur fundalıklarla kaplı rüzgarlı vadiler, Katerina zamanındaki eski haritaların verdiği görünümleri ansıtıyordu. Küçük derecikler de vardı, kenarları oyuk oyuk, dar bentli küçücük göller, yarı yarıya göçmüş ve kararmış damların altında ufak birkaç gece kondudan kurulu köyler, boşalmış harman yerlerinde kapıları açık duran, çitlerle çevrili, yan yatmış tahıl ambarları, sıvaları parça parça dökülmüş, tuğladan ya da ahşap kiliseler ve yıkılıp göçmeye yüz tutmuş kilise mezarlıkları vardı. Arkadi'nin yüreği burkuluyordu gittikçe. Sanki bu görünümü tamamlanmışçasına yolda rastladıkları köylüler de pılıpırtı içindeydiler. Ve cılız, bitkin atlara binmişlerdi. Dalları kırılmış, kabukları soyulmuş söğütler yolun kenarında paçavralar içindeki dilenciler gibi duruyorlardı. Zayıf ve pis inekler açlıktan kurumuş hendeklerin kenarındaki otları hırsla koparıyorlardı. Korkunç bir canavarın öldürücü pençelerinden yeni kurtulmuş gibiydiler. O güzel ilk yaz gününde bu bitkin hayvan sürüsünün acıklı görünümü, fırtınaları, donları ve karları ile o rahatsız edici sonu gelmez kış günlerinin bembeyaz görünümünü canlandırıyordu insanın kafasında. Hayır, diye düşündü Arkadi. Burada gönenç diye bir şey yok. Ne bolluktan bir iz var, ne çalışmadan. Bu böyle gidemez. Tümden değişmesi gerek. Ama nasıl yapacağız bunu? Neresinden başlamalı işe? İşte Arkadi böyle düşünüyordu. O böyle derin derin düşüne dursun, ilk yaz almış başını gidiyordu. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.